Radyo Doktoru. ...14.02 Türkiye'nin saatleri... ...Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar... ...hepiniz hoş geldiniz... ...yine güzel, keyifli bir gün yaşayalım diye... ...yine hayatımızda bazı noktaları değiştirelim diye... ...daha sağlıklı, daha mutlu olalım diye buradayız... ...sizleri özledik ve gelmiş olmaktan da çok mutluyuz... ...sizler de hoş gelmiş olun bizim için... ...ben Özgür Aksuna...
...ben Ebru Cengiz...
...yine Radyo Doktoru'nda hayatımıza dokunmaya çalışacağız... ...birbirinden keyifli ve eğlenceli konularımız, konuklarımız olacak... ...ve elbette ki yine bilinçlenmek adına... Hayatımızdaki bazı noktaları tespit etmek adına bazı önemli konulara da parmak basacağız. Bakalım neler olacak? Birazdan canlı yayında hepsini göreceğiz. Bize ulaşmak için çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan, elektronik postayla ulaşmak için radyodoktoru@trt.net.tr'den, sosyal medyada da Facebook, Twitter, Instagram hepsinden Radyo Doktoru adıyla ulaşabilirsiniz. Bize sorularınız, mesajlarınız, merak ettikleriniz varsa mutlaka iletin. Biz de buradan uzmanlarımıza soralım. Biz dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışalım. Şimdi bir müzik aramız var. Ardından da canlı yayın konuklarımızla Radyo Doktoru devam edecek. Sağlıklı haberler. ...14.07 oldu saatimiz... ...sağlıklı haberleri konuşacağız... Ebru, acaba taşıdığın çanta ağır mıdır?
Artık değil Özgürcüm. Şu bel fıtığı ameliyatı oldum bir yakın bir süre
belki
önce.
Belki de belindeki problemin sebebi ağır çanta taşımaktı.
Tabii olabilir, o da olabilir. Hani uygun ayakkabı giymemem de olabilir.
Belki yüksek topuklu ayakkabı giyiyor olmandan
belki
da olabilir.
Belki oturup kalkarken de yanlış oturup kalkıyor. Belden hareket ediyor olmam da olabilir.
Her şeyden olabilir. Bununla ilgili evet. Bir araştırma var aslında, bir haber var. İngiltere'ye gideceğiz. Berrak Kambil şu an hattımızın diğer ucunda. Berrak merhabalar, hoş geldin.
Merhabalar, hoş buldum.
Biz aslında başladık konuşmaya da devamını senden istiyoruz. İngiliz Kayropratikler Birliği bir araştırma yapmış herhalde. Bununla ilgili modanın ya da kadınların güzellik uğruna yaptığı şeylerin aslında farkında olmadan sağlığımızı bozduğunu ya da bundan sonra da bozmaya devam edeceğini söylemiş. Bununla ilgili neler anlatacaksın bize?
Evet, moda uğruna sağlığımızdan ödün mü veriyoruz? İngiliz Kayropraktik Derneği'nin yaptırdığı araştırma özellikle kadınların modayı sağlıklarının önünde tuttuklarını gösteriyor. Araştırmaya göre boyun, sırt ve bel ağrılarından şikayeti her üç kadından ikisi modaya uygun giyim tarzını yaşadıkları ağrıları arttırdığını belirtiyor. İşin ilginç yanı, araştırmaya katılanların önemli bir kısmı giydikleri kıyafetlerin ağrılara yol açabileceğini bile bile giyim tarzını değiştirmek istemiyor olması. Ama bir de kıyafetlerin sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olabileceğinin farkında olmadığını söyleyen bir kesim ortaya çıkıyor araştırmada.
Bundan sonra acaba modacılar kıyafetlerin üzerine bel sağlığına zararlıdır ya da bel sağlığına zararsızdır diye bir uyarı koyarlar mı acaba?
Böyle bir uyarı geleceğini zannetmiyorum ama yine de tabii bazı şeylere dikkat etmek gerekebilir. Özellikle belki kıyafet seçimlerinde İngiliz Kayropraktik Derneği'nin ya da birliğinin öne sürdüğü bu gizli etkilerin ortaya çıktığı bazı kıyafetler ve aksesuarlara dikkat etmek gerekebilir belki. Mesela kot kumaşından kesilmiş dar pantolonlar diz ve bacak hareketlerini kısıtlıyor. Ya da kürklü büyük kapüşonlu montlar boynun rahat hareket etmesini engelliyor diyorlar. Eğer böyleyse ve bundan rahatsızsanız belki de dikkat etmekte fayda var. Tabii bu kadarla kısa değil liste, kalmıyor liste. Elde taşınan, tek omuza asılan ağır çantalar, yüksek topuklu ayakkabılar, asimetrik kesimli bluzlar, aşırı uzun kollar, ağır büyük takılar, hatta terlikler vücudumuzun normal hareketlerini kısıtlıyor ya da başka kasların gerilmesine neden olarak ağrıları ya da duruş bozukluklarını tetikleyebiliyor.
Şimdi sadece kadınlar için değil aslında. Tamam, kadınlar güzellik için bazı şeyleri göze alıyorlar, fedakarlıklar yapıyorlar. Erkekler de farkında olmadan aslında cep telefonlarını pantolonların arka cebinde ya da o kalın cüzdanlarını pantolonların arka cebinde ya da gömlek ceplerinde taşıyorlar mesela. Bu da aslına bakarsan paralelde aynı sistemle çalışan bir durum. Yani onlarda da evet, aslında bu hastalıkların ya da bu rahatsızlıkların sebebi belki de pantolonun arka cebinde taşınan cüzdan ya da telefon olabilir.
Çok doğru olabilir ama başka uzmanlar yaptırılan bu araştırmanın yeterli bilimsel kanıt taşımadığına dikkat çekiyor. İşin karmaşık ve çatışma noktası da burada ortaya çıkıyor. Hatta gereksiz korku tellallığı yapıldığını öne sürüyor bu uzmanlar. Ortopedistler ve fizyoterapistler var örneğin bu uzmanlar arasında. Ve insanların giydikleri kıyafetlerle ilgili gereksiz ve bilimsel temelden yoksun endişe taşımalarının belki de sağlık için giysilerden daha zararlı olduğuna vurgu yapıyorlar. Bu uzmanların özellikle işaret ettiği nokta ise boyun, bel ve sırt ağrılarının önüne geçmek için kıyafetlerden önce sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, kilo, stres, uyku düzeni gibi konulara dikkat etmek gerektiğine vurgu yapıyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için Berrak. Biz merakla beklemeye devam ediyoruz bunun hani kanıtlanması ya da sonrasındaki gelişmeleri. Senden haberler almaya devam edeceğiz bununla ilgili gelişmeler oldukça. Çok teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kal.
Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
Ben tabii doktoruma sormak istiyorum burada. Acaba işin bilimsel tarafı ne? Onu da bir öğrenelim hemen kısaca. Olabilir mi yani?
Olabilir tabii ki. Yani korumak için, sağlığı korumak için. Bu zaten Kayro pratiklerin asıl yaklaşımı sağlığın korunması üzerinedir daha çok. Hı hı. Hani fizyoterapistler daha çok tedavi tarafındadır bilimsel anlamda.
Önlem
da.
Olarak.
Evet, yani önlem olarak tabii ki hani sağlık her şeyden önde ama bu soruya bir de kadın gözüyle cevap vermek istiyorum. Hani belli saatlerde sınırlı kullanımda zaten yoruyor. Yani ayakkabı yüksekliği zaten yoruyor. Zaten bel ağrısı yapıyor ama güzel görüneceksek 3 saatte katlanabiliyoruz.
Sonra
öyleyse de çok dokunmayın.
Gece bize bittikten sonra ayakkabılar elde koşa koşa gidiliyor ondan sonra.
Evet, evet.
Güzellik için her şey bir bah. Yani bu bir gerçek.
Bence de siz yalnız arka cepte cüzdan taşımayı çok anlamsız.
Evet, evet. Hani bıraktım cüzdanı zaten şu an itibariyle bıraktım. Evet. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Hemen ardından da doçent doktor Funda Tan Uysal canlı yayın konumuz olacak. Nöroloji uzmanı. Unutkanlıkla ilgili bir sürü bilmediğimiz şeyler var. Onları biz anlatacak. Belki de unutkanlık bir hastalığın habercisi olabilir. Detaylar birazdan. Kısa bir ara buradayız birazdan. İşte telefon numaralarımız. 0090-312-463-3419 463-3421. Bekliyoruz.
Çarparak herhangi bir makamda bir şarkı söyledim. Akasya kokulu tabaklarım. Saçlarında gönlümün vals yaptı. Akasya kokulu sabahlarım.
...14.15 oldu saatimiz ve sohbet etmeye devam ediyoruz. Az önce bahsettiğim doçent doktor Funda Tan Uysal, nöroloji uzmanımız, canlı yayın konuğumuz. Önce ben yine Ebru'ya soracağım. Unutkanlıkla ilgili problemin var mı? Bende bazen oluyor. Yani bir ajandam olmazsa, not almazsam bazı noktalarda unutuyorum. Hatta hiç hatırlamıyorum, yani inkar ettiğimi biliyorum. Yani o seviyede. Sonra diyorum ki acaba bir problem mi var? Yani ben bunu bu kadar inkar edecek kadar nasıl unutuyorum? Yazdığım zaman kanıt var. Yani ajandaya yazdığımda tamam diyorum, kanıt var. Ben unuttum ama bak yazmışım. İnkar edemiyorum. Ama yazmadığım zaman inkar edecek kadar da böyle arkasında duruyorum. Acaba bir problem mi var bende?
Ben işime gelmeyen şeyleri unutuyorum. Hiç kaydetmiyorum hatta. Hadi böyle unutuyorum.
Çıkarlama.
Ama şey var yani, hani günlük tempoda, koşturmacada hani ufak tefek unutmalarım oluyor ama hani bir hocamıza soralım, ne zaman anlamlı bu?
Yani ben şu an hasta mıyım? Yani oradan bir başlayalım. Sonrasında zaten herkes kendi üzerine düşeni alacaktır, çekecektir. Nedir acaba bu günlük hayatımızda yaşadığımız unutkanlığın sebebi? Herkes de acaba hastalık olduğu anlamına gelir mi?
Tabii ki.
Her unutkanlık hastalık mıdır?
Evet.
Ya da bununla ilgili neler yapmamız lazım? Ya da hangi durumda bir uzmana hemen başvurmak lazım? Bunları merak ediyoruz. Yoksa benim için problem değil.
Ben götürürüm bir şekilde gidiyorum.
Şimdi sizin gibi gelen çok aslında genç, erişkin yaş grubu bir hasta popülasyonumuz var gerçekten. Özellikle bu demans ve Alzheimer'le ilgili bilinçlilik arttıkça da bu hani insanlar hep o korkuyla, ailede de hatta varsa böyle bir hasta, hani çok unutuyorum, işte iş yerinde çok sıkıntı yaşıyorum unutkanlıktan dolayı, işte bazı şeylerin artık yürütemiyorum gibi sıkıntılarla başvuran genç bir aile, hasta grubumuz var.
Aile hikayesinin olması etkili midir? Mesela ailede de varsa böyle bir şey.
Yani ailede demans olması tabii bizim açımızdan önemli bir şey.
Alzheimer'e demansın olması.
Evet, Alzheimer öyküsü olması ama hani öncelikle zaten beklentimiz, genel yaptığımız şey genç yaş grubunda en önemli konu unutkanlık, ne düzeyde bir unutkanlığı var? Neleri unutuyor? İşte telefonu koyuyorum, arıyorum, telefonu bulamıyorum, koyduğum eşyanın yerini bulamıyorum, yeni tanıştığım birinin ismini hatırlayamıyorum gibi şeyler çok fazla geliyor, doneler, o tarz şikayetler. Ama ben diyorum ki yani hani bir işe konsantre olmakla, yani 20 yıl önce, 30 yıl önce bir insanın bir işinde çalışırken yaptığı, verdiği konsantrasyonla şu anda bizim verdiğimiz konsantrasyon çok farklı. Çok fazla dağılmak zorunda kalıyoruz.
Çünkü dikkat dağıtıcı çok şey var
çok
artık.
Çok fazla uyarana maruz kalıyoruz. Yani işte o anda işinizi götürüyorsunuz, bilgisayara bakmak zorundasınız bir kere. Oradan bir şeyler, geri bildirimler geliyor. Telefon çalabiliyor. O arada başka bir ortamda başka insanlar varsa bir şeyler konuşulması gerekiyor. Kafanızda o gün evle ilgili, çocuklarla ilgili de belki bir başka şeyler var, onları düşünüyorsunuz. O anda anı yaşayamamak ve orada olamamaktan tam anlamıyla kaynaklı ve birkaç kanala bölünmekten kaynaklı sıkıntılar çok ön planda.
Geçen dönemlerde dağınık beyin sendromu diye hatta medyada çok yer aldı. Tıpta böyle bir tanım yok. Böyle yani, bir hastalık ismi yok.
Evet,
ama
biz onu çok aslında o tanımlamayı çok da hani kullanmamaya çalışıyoruz. Yani o tarz tanımlamalar ya da isimlendirmeler. Yani çok fazla uyarana maruziyet, kafa dağınıklığı. Ama bunun tabii arkasında anksiyete var mıdır? Böyle bir hasta geldiği zaman ya da bu şekilde yakınması olan bir kişi geldiği zaman bunlara neden olacak bazı şeyler mutlaka olabilir. Hani illa kafanız çok dağınık, çok fazla uyarana maruz kalıyorsunuz, çok bölünüyorsunuz gibi değil ama ona neden olacak bir organik bir problem var mı? Ne olabilir bunlar? En çok rastladığımız işte tiroid hormonlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir. B12 vitamini eksikliği olabilir. Kansızlığı, anemisi olabilir. Yani bozacak onun konsantrasyonu, oryantasyonu, yorgunluk hissiyle birlikte. Uyku apnesi olabilir mesela. Gece rahat, kaliteli bir uyku uyumadığı için ya da işte uyku, başka bir uyku problemi vardır. Uykusunu iyi alamadığı için odaklanamıyordur, fokuslanamıyordur gibi. Onları mutlaka sorgulamak lazım. Anksiyetesi olabilir, depresyonu olabilir. Bu depresif şeyle birlikte dikkat ve konsantrasyon zaten azalır. Bir de benim son zamanlarda çok sık rastladığım, aslında bunu sorgularken fark ediyoruz. Hasta, yani gelen işte hastamıza ya da şikayeti olan kişiye sorduğunuzda, öğrenciyken nasıldın? Bir dikkat eksikliği var mıydı? Eskiden hani bu kadar çok aslında dikkat eksikliği, bu sendromu çok tanınan şeyler değildi, bulgular. İşte ya bir öğretmeni uyarır ya başka birisi. Çok hareketliyse belki, hiperaktifse anca dikkat eksikliğine yönlendirir. Ama hiperaktivite olmadan da dikkat eksikliği olabiliyor. O geniş bir spektrum. Sordun ya, eskiden de benim işte okulda da bazı sorunlarım olurdu. Öğrenme problemim olurdu. O dikkat eksikliği dediğimiz tablonun erişkin zamanda konulan şeyleri de olabiliyor. Yani daha o zamana kadar hiç tanınmamış ama erişkin yaşlarda aslında bir dikkat eksikliğiyle beraber işte bir takım şeyler de yolunda gitmeyince, bunlar işte her zaman günlük hayatta her şey dört dörtlük olmuyor. Tabii. Stres, anksiyete ekleniyor. Bazı şeyler üste geliyor ve o anda daha çok şikayet yaşayabiliyor kişi unutkanlıkla ilgili.
Çocukken annemi öğretmen çağırırdı. Özgür derste çok hareketli.
Evet.
Yani hiç dikkatini toplayamıyor, sürekli bir şeylerle uğraşıyor. Şimdi bugün adı onun hiperaktivite ya da işte dikkat eksikliği ya da benzer isimler.
Evet.
Ben küçükken hiperaktivite yoktu mesela. Ben bununla ilgili bir tedavi de görmedim ya da başka bir şey. Ama sonradan bu çok ileri seviyeye ulaştı. Çocuklar için söylüyorum.
Evet. Bu, yani çok fazla da overdiagnose dediğimiz fazla tanı aldığını da düşünüyorum ben aslında. Yani bunu daha iyi tabii ki ergen psikiyatristleri ve çocuk psikiyatristi arkadaşlarımız çok daha güzel izah eder. Ama yani her hareketli çocuğa, her bir dikkati dağınık yani birazcık şey yapan çocuğa da. Çünkü hani belli formal bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz geniş bir çocuk grubuna. Hepsinin alma şekli aynı olmayabilir.
Tabii ki.
Yani o şekilde değerlendirmek.
Çocuk merak ederek öğrenecek aslında.
Evet.
Merak edecek, karıştıracak.
Hemen bir tanı koyuyoruz. Hemen bir isim.
Yani dursuz otur şeklindeki bu eğitim sisteminde o tip sıkıntılar çok olabiliyor ne yazık ki.
Bir de erişkinler de tahammülsüz galiba. Günlük stres, yorgunluk.
Eşimiz düştü. Eşimiz düştü.
Tolerans giderek azalıyor. Evet. Çünkü sizden beklenen şey de giderek çıta yükseliyor. Performans anksiyetesiyle beraber onun getirdiği şeyler var. Ama hani ne önemli. Mutlaka dediğim gibi hani en azından bir ilaç kullanımı var mı? Depresyonu var mı? Başka bir anksiyete bozukluğu, işte alkol kullanabilir, başka bir uyaran ilaç kullanıyordur. Mutlaka bunları sorgulamak lazım. Kan testlerini en azından bir, hani tedavi edilebilir çünkü sebepleri araştırmak maksadıyla onlara bakıyoruz. Yaşı biraz daha ara, hani böyle 50 ve üstü yaş grubu ya da işte 60'a yakın kişilerde ailede Alzheimer varsa ya da daha genç olup da hani demans gibi bunama ya da demans tanısını düşündürecek derecede sıkıntı yaşayan kişilerde de başka tabii kriterler ön plana geliyor.
Benim bir hastam vardı. Bulantı, kusma, ishal sebebiyle geldi. Çok şık, çok düzgün bir hanımefendiyle beyefendi, hasta hanımefendi. Soruyorum soru, işte bir bulantım var dedi, kustum dedi. Daha sonra ishal var mı diye sordum. İşte döndü, eşiyle göz temasına geçti. Eşi dedi ki işte evet var. Sonra başka bir soru sordum. Başka şikayetiniz var mı diye sordum. Sürekli böyle eşiyle niye hani bir rahatsız oldum. Yani hani acaba rahatsız mı ettim, niye kendisi cevap vermiyor ama hiç düşünemiyorum hekim olmama rağmen. Dedim ki hani bana cevap verebilirsiniz. Sonra eşi oradan dedi ki bir dedi unutmayla ilgili bizim bir problemimiz vardı hocam dedi. Onun için dedi eşim anlatamıyor dedi.
Onaylanmak ihtiyacı duyuyor.
Sağlamalı gidiyorlar.
Evet yani ben çok etkilendim. Hani hekim olarak da böyle rahatsız oldum aslında. Hı-hı. Belki de düşünmem gereken bir şeydi ama normal bir gastroenterit muayenesinde de düşünemiyorsunuz. O aklınıza gelmiyor. Sonra reçete yazarken fark ettik hani tanılı Hı-hı. olduğunu aslında. Unutkanlık ne zaman ciddi bir hastalığın belirtisi? Neleri unutursak?
Ben ne zaman gideceğim doktora yani?
Yani şimdi aslında şöyle bir şey. Demans deyince halk arasında en çok unutkanlık diye tabir edilen. Hani o bir bilişsel işlevler, pek çok bilişsel işlevimiz var bizim aslında. Hafıza bunlardan bellek bir tanesi. En çok da Alzheimer hastalığında etkilenen kısım bu. Ya da en çok ya da en önce diyebilirim. Ama buna eşlik eden başka bir sürü bilişsel işlevler var. İşte yargılama, işte yürütücü işlevler, hesaplama, soyutlama, ne bileyim işte günlük bir takım aktivitelerin planlanması gibi, uzayda algı gibi, yer yön bulma gibi, konuşma ve lisan fonksiyonları gibi, bunların hepsinde bir miktar etkilenme. En başta bellek olmakla birlikte ve bunların ilerleyici olması, akabinde kişinin davranış değişikliklerinin olması, kişilik değişikliklerinin olması, mutlaka bunlara dikkat et ve o kişinin sosyal hayatını etkileyecek boyutta, mesleki hayatını etkileyecek boyutta, yani günlük akışı bozacak şekilde onun yürütücü işlevlerini bozan, performansını etkileyen bir takım kayıplar olması, o kişinin sosyo-kültürel düzeyinden beklenmeyecek ölçüde, o da bir kriter. Yani o kişinin eğitim düzeyiyle uyumlu olmayan bir şekilde bir düşüş görmeye başlarsak, o zaman kırmızı bir şey, çizgi çiziyoruz orada.
Ortalama kaç yaşta başlıyor bu sıkıntı? Hani demansı, Alzheimer çok...
Günümüzde artık düştü yaş da bazı konularda. Günlük hayatın, modern hayatın beraberinde getirdiği şeylerden dolayı.
İşte o demans değil de bu bahsettiğimiz şeylerle beraber Hı-hı. oluyor. Depresyon gibi ya da başka şeyler ama şöyle bir sıkıntı var. Toplum yaşlanıyor artık giderek. Yani beklenen yaşam şeyi arttıkça bizim demansla ve bu tarz hastalıklarla karşılaşma riskimiz daha fazla olmaya başladı. Çünkü artık yani 65 yaşın üstünde %5-10 gibi bir mesela prevalans var diyelim. Hı-hı. Ama bu her 5 yılda 1-2 katına çıkıyor. Yani bir kişi 80-85 yaşında geldiği zaman %40-50 gibi bir riski var demans hastalığı açısından. Yani yaşlanma zaten en önemli risk faktörü, yaş alma. Hı hı. Yani ama tabii ki bu demek değildir ki demans, bunama yaşlanmanın doğal bir sonucudur. Yaşlanmayla, çünkü bazen şöyle arada kaldığımız, bizim de arada kaldığımız ya da kişilerin de hani tam onu konduramadığı ve çok geç dönemde bize gelen hastalar oluyor. İşte yaşlıdır, unuttur. Özellikle hı hı. hani böyle yaşlı insanlara karşı bir koruyucu kollamacı bir zaten bir toplumuz.
Tabii,
hani
yaşlı, herkes canım, yaşlı diye.
Yaşlıdır. Çok iş verilmez. Tabii, hani tabii. Her şeyse çocukları bakıyordur, yemeğini önüne getiriyorlardır, işte şey yapıyorlardır. Çok da fark edilmeyebiliyor. Yani yaşlıdır, işte unuttur, doğaldır gibi.
Hoş o görerek, şeye de düşmemek lazım. Farkında olmadan
evet,
erteliyorlar ya da geç teşhis edilmesine, geç teşhis sebep edilmesine oluyorlar.
Sebep olunuyor. O yüzden yani sadece tabii unutkanlık bir parametre değil ama dediğim gibi davranış, kişilik değişiklikleri. Yani isimleri unutabilir, eşyaların yerini unutur ama bir süre sonra bakarsınız ki sosyal bir çekinme vardır mesela. Hafif depresif mi? Mutlaka onu depresyondan ayırmamız gerekir. Demans tanısı koymadan önce. Ya da çok böyle halim selim bir insan, böyle agresif, ajite olabilir. İşte halüsinasyonlar görmeye başlayabilir. Farklı şeyler yaşayabilir. Yakınlarından şüphelenmeye başlayabilir. Paranoid düşünceler olabilir. İşte bana birisi zarar verecek. İşte ilaçla zehirleyecekler, şöyle yapacaklar gibi. Çok farklı farklı, yani kelimeleri bulmakta güçlük çektiğini, sohbeti sürdürmekte zorlandığını fark edebilirsiniz erken dönemde. Daha böyle kompleks sohbetler yapmak, günlük kopar. Şeyler, evet, kopar, yürütemez, kelime çıkaramaz.
Düşünce zinciri problemi.
Evet, bir süre sonra giderek bu daha da belirginleşmeye başlıyor. Ondan sonra hani işte günlük yaşam aktivitelerinde işte alışveriş yaparken kaybolabilir, almadan gelebilir, paranın üstünü alma, hani ondan beklemediğiniz şeyler yaşamaya başlar. Akabinde böyle işte dediğim gibi uzaysal şeyler bozulursa, işte yer yön bulmada çok, yani çok iyi bildiği yerleri bulamayabilir, evinin yolunu bulamayabilir gibi, giderek böyle hani onu basamak basamak ilerleyişini aslında sorguladığınız zaman, öykü çok önemli bizim için, mutlaka bir yakınından da, yani çok yakın yaşayan, hı hı, kişilerden de, yani çünkü demans bir kişisel bir tanı değil aslında. Bütün bir tanı koyduğunuz zaman bütün aileyi o anda etkileyecek bir şeye girmiş oluyorsunuz. Yani herkese etkileyecek bir hastalıkla söz konusu. Çünkü bir süre sonra o kişi de aslında bir içgörü daha azalacak. Yani çok farkında olmayacak belki yaşadıklarını, ama çevresini çok etkileyecek. Yani onunla birinin yaşaması gerekecek ya da işte bir bakıcı tutmak gerekecek. Birinin göz kulak olması, herkes çalışıyor, işe gidiyor, akşam geliyorlar gibi. Onu organize etmeleri gerekecek gibi bir sürü parametre var. Yani aslında tek başına.
Aslında yakını için de çok zor bir
kesinlikle
süreç.
Kesinlikle, yani hani herkesin.
Peki tekrarı. Ömür uzuyor, oran da artıyor, görünme sıklığı da artacak ömür uzayınca. Önlemek için ne yapabiliriz?
Yani şimdi şöyle.
Var mı yolu ya da?
Evet.
Yani yöntemi var.
Hani genetiği çıkaralım da. Hani
beslenmemizi değiştirdik.
Genetik
yaşam tarzımızı.
Genetik etkilenmeler var ama hani %5-10 aslında. Genetik çok yüklü değil. Süper. Alzheimer için konuşuyorum. Hı-hı. Yani genetik yatkınlık %5-10. Gerisi daha çok işte ama çevresel etkenler. İşte vücut beden yatkınlığı. Bunun içinde tabii işte bazı şeylere, toksinlere, çevresel şeylere, serbest bilmem radikaller. Bir sürü teorem var. Yani maruziyet, hı-hı, vesaire gibi, ama tam net bir nedeni yok. Multifaktöriyel bir hastalık. Onun için bizim bunu önlememiz için hani şu nedenle şunu yaparsanız bu hastalığa yakalanmazsınız deme şansımız yok maalesef. Ama genel tabii ki o şeyler her zaman geçerli. Yani mutlaka, dediğim gibi, sadece yaş önemli bir kriter değil demansı yakalanmak, hı hı, için. Neler var? Damarla ilgili risk faktörleri bizim için önemli. Kişinin tansiyonu yüksekse, şeker hastalığı varsa, kolesterolü yüksekse, damar sertliği açısından riskli olduğu için, o damar sertliğiyle beraber küçük küçük beyinde küçük küçük tıkanıklıklar, sessiz enfarkt dediğimiz tabloları daha sık görüyoruz. Bunlar da o demansa yakalanma riskini daha çok arttırıyor. Depresyon varsa kişide, başka bir psikiyatrik bozukluk perdeliyorsa bunu, mutlaka onun tedavisi gerekiyor ki daha şey olsun, hani iyi takip edelim kişiyi. Beslenme düzeni çok önemli. Yani hani işte bu hep bahsedilen medyada, hani artık böyle trans yağlar vesaire gibi beslenme değil, Akdeniz diyeti bizim için en çok önerdiğimiz, işte
Akdeniz diyeti
diyoruz yaz. Yani en güzeli. İşte damar sertliğinden korunmak açısından işte sebze meyve ağırlıklı, ama et de B12 açısından bizim için önemli. Kararında, yerinde, yiyecek şekilde çok, yani böyle damar sertliğini tetikleyecek ya da şekeri aşırı yüklenecek bir diyet tarzı önermiyoruz. Yine hareketli olması çok önemli kişinin. Hem fiziksel anlamda hem mental anlamda hareketlilikten bahsediyorum. Mutlaka yürüyüş. İşte o kişiye iyi gelen neyse, çok hani aşırı bir ağır egzersiz yapmasını önermiyoruz. Herkes için aynı şeyler. Yani yürüyüş olabilir, bu yüzmekten hoşlanıyor olabilir, işte hafif egzersizler yapıyor olabilir, ama bunu mutlaka yapması. Aynı zamanda işte beyin fonksiyonları açısından da ne hoşuna gidiyorsa, işte kitap okumak, yani iş dışında bir şeyler, mutlaka bir hobiniz olsun diyorum ben mesela. Hani gelen hobi, genç, evet, hasta grubuna da aynı şeyi söylüyorum. Evet, çünkü o da söyledim, bir anksiyeteden kaçış şeyi. Yani işiniz dışında sizin eğlendiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız, hmm, bir şeyler olsun hayatınızda. Bir arkadaş grubu da olur. Bunu da birlikte yapabilirsiniz daha güzel. Bir hobi. İşte onunla birlikte.
Böyle bulmaca, sudoku ve benzer, evet, şeyleri çok söylerler.
Onlar çok klasik. İşte çok tamam, söylerler. Yani, evet, biz de öneriyoruz. Hani yapın bulmaca, sudoku gibi. Hani onlar sonuçta hani bir takım, hı-hı, şeyleri buluyorsunuz, hatırlıyorsunuz, pekiştiriyorsunuz. Beyin jimnastiği. Onları da tabii ki yapmak gerekiyor. Yeni şeyler öğrenmek, yeni bir dil öğrenmeye çalışmak mesela. Yeni bir hani yolak açmak gibi. Yeni bir yol, hı-hı, açmak gibi. Hani bunlar hep sonuçta birazcık daha rezervleri daha iyi kullanmak. Yani şöyle bir şey mesela. ilkokul mezunu bir hastayla işte üniversite mezunu bir hastanın demansının ortaya çıkışı da farklı olabiliyor. Yani hani bazen dezavantaj da oluyor bu ama niye? Çünkü o daha iyi kamufle edebiliyor. Daha iyi eğitimli hastalar. Yani şeylerinin defisitlerini daha iyi şey yapabiliyorlar.
Yönetebiliyorlar.
Yani hani eğitim ne kadar şey olursa buna yakalanma riski de o kadar aslında düşüyor bir bakıma. Yani öyle düşünmek lazım. Yani yıllar içinde. O yüzden onlara da dikkat etmek lazım. Hani dediğim gibi egzersiz, spor, iyi beslenme, mutlaka damarsal risk faktörleriyle savaşmak, depresyon, demansla ilgili sıkıntılar, anksiyete varsa günümüzde en çok hani onları minimalize etmek. Bunlar bizim için gereken önlemler, yapmamız gereken. Ama ailede hani demans varsa ya da erken yaşta başlayan demanslı bazı küçük gruplu ailevi geçişi olan hastalarda daha farklı şeyler yapmak
aslında
gerekiyor.
Aslında yaşla beraber vitamin emilimleri de azalıyor.
Evet.
O vücuttaki organların özellikle da B12.
Yaşlanmasına bağlı. Yaşla da bağlı. Çok da bağlı olmuyor bazen.
Yaş etkileyebilir, işte ülseri, gastritis, evet. Farklı sebepler girebilir. Kullandığı ilaçlar etkiliyor olabilir. Onun için de hani B vitamininde de eğer emilimle ilgili bir sıkıntı varsa yediğiniz kırmızı ette alsanız,
tabii,
işte kuru baklagil alsanız da. Evet, hani ağızdan aldığımız çok işe yaramaz. Onun için mutlaka zaten geriatri kliniklerinde hani hiçbir şey olmasa check-up'ta da mutlaka bakılıyor.
Ben gelen her hasta da istiyorum tiroid hormonları B12 neredeyse. Baş ağrısıyla da gelse. Yani sonuçta hele unutkanlık için konuşuyoruz. Tedavi edilebilir sebepler aslında hani var ama az elimizde hani. Evet. Sonuçta onları yakalayıp tedavi şansı varsa onu hastaya sunmak lazım. Yani hani demans demeden önce.
Tabii ki.
Tedavi edilebilir sebepleri.
Kurumda bile hani yaş aralığı çok genç aslında. Çalışan, aktif çalışan kesim. Burada bile çok hani B vitamini eksikliğini çok ciddi anlamda görüyoruz. B vitamini, folik asit.
Ve Türk toplumu sonuçta hani et ağırlıklı beslenmesine rağmen. Çünkü o mideden, ince bağırsaktan emilen bir enzimle alakalı bir şey. Yani sizin dışarıdan yediğiniz bir miktarla değil.
Bir sorumuz var. Almanya'dan bir dinleyicimiz soruyor. Başka hastalıklar ya da kullanılan bazı ilaçlar unutkanlığa sebep olur mu? Örneğin kolesterol ya da şeker ilaçları gibi. Herhalde kolesterol ya da şeker ilaçları kullanıyor ve unutkanlıkla ilgili bir sıkıntısı var. Etki eder mi bu ilaçların yan etkileri arasında da olabilir mi diye soruyor.
Yani,
biz de soralım.
Kolesterol, şeker ilaçları için öyle çok ciddi bir risk yok. Ama başka ilaçlar tabii ki hani kullanılan ilacın da türüne göre olabiliyor. Yani ben mutlaka işte hastalara işte sigara kullanımı mesela, yani ilaç anlamında değil ama hani o da damar sertliğini tetikleyen bir şey. Yahut işte daha çok bazen psikiyatrik hastalıklar için kullanılan, uyku için kullanılan, yani reçetesiz ya da işte birinin tavsiyesiyle rahatlatıcı olarak kullanılan bazı ilaçlar bu bilişsel işlevlerdeki performansları etkileyebiliyorlar.
Ona
çok
için,
evet
normal.
Dikkat etmek lazım. Tabii ki başka hastalıklardan biz demans tanısı koyarken birçok dahili problemi aslında baştan ekarte etmemiz, dışlamamız gerekiyor zaten. Yani bunları çok böyle uzun uzadıya anlatmadım ama demans demeden önce hani işte kullandığı dediğim gibi bir ilaç var mı, başka bir nedenle bir karaciğer hastalığı olabilir, böbrek yetmezliği olabilir, başka bir sıkıntısı olabilir. Ya da bir beyin damar hastalığı olabilir. Farklı bir demans yol açan. Ne bileyim bir düşmüştür kafasında, ufak bir kanama vardır. Çok stratejik bir yerdedir. Unutkanlık bir anda başlamıştır. Yani o klinik seyir, başlangıç tarzı, etkilenen fonksiyonlar bizim için çok önemli. Yani ilaç kullanımı, yani şu ilaçlar unutkanlığı tetikler gibi demek çok doğru değil aslında o anlamda.
Ama Funda Hanım hani kolesterol ve şeker ilaçları kullanımı diyor
evet,
ya. Hani
evet.
Zaten aslında ilaçtan dolayı değil de
bence
hani hastalıktan
esas problem,
dolayı. Yani tabii, damar patolojisi
damar
demek.
Damar sertliğini tetiklediği için
evet,
aslında kullanmaları gereken şeyler.
Evet ve hani bu zaten hani hastada bir damar sertliği, belki infarktı
evet,
var. Bu baştaki altta yatan hastalıkla ilgili olarak kolesterol yüksekliği ya da şeker hastalığının sebep olduğu bir hastalık var. İlacın yan etkisi değil, o alttaki hastalığın etkisiyle unutuyor olabilir. Aman ilaçlarımızı düzenli kullanalım, iş daha kötüye gitmesin.
Evet, doktorumuza da mutlaka soralım. Sevgili dinleyicimiz kendi doktoruna bunları sorsun.
Evet.
Yani sebebi bu olabilir mi diye sorsun. Evet, benim sorularım bu kadar.
Teşekkür ederim.
O zaman teşekkür ediyoruz.
Ben
senin
teşekkür
başka
ederim.
Başka bir sorun yoksa Ebru.
Yok.
Çünkü Ebru çok soru sormayı seviyor. Hiç susmuyor değil mi?
Geçen toplantıda görüşememiştik sizinle.
Evet.
Ameliyat olmuştunuz,
evet,
geçmiş olsun.
Evet, teşekkür ederim. Aha. Sağ olun. Bir dahaki programda tekrar sohbet ederiz ve ben soru sorarım.
Yine soru sormaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili doçent doktor Funda Tan Uysal'a, nöroloji uzmanımıza. Ve biz yine dönem dönem bilgilerinize başvuracağız konularımızla ilgili olarak. Biz o zaman kısa bir müzik arası verelim. Hemen ardından da yine bir konuğumuza sohbet etmeye devam edeceğiz radyo doktorunda.
Radyo Doktoru sosyal medyada. Programımızı Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
Yıllar geçse de üstünden, bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden, bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin, yollarımız ayrı derdin. Kalp seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, yaşanacak çok şey vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu?
Radyo Doktoru'nda biz tüm hızımızla devam ediyoruz programı. 14.39 oldu Türkiye'nin saatleri ve biz sohbet etmeye devam ediyoruz. Bu kez Avusturya'ya gideceğiz. Sevgili Doktor Serdar Beklen, kendisi bir diş hekimi. Ve bize bazı konularda bilgiler verecek Avusturya'dan. Öncelikle hoş geldiniz, merhabalar.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Serdar Bey, bizim merak ettiğimiz bazı konular var. Avrupa'da evet. Türk sağlık profesyonelleri acaba ne evet. şartlarda, hangi çalışma koşullarında çalışıyorlar? Önce bunu sorayım size.
Şimdi Avrupa'da Türkiye'den mezun olan sağlık elemanları diplomalarını nostrifike etmek zorundalar. Yani farklı sınavlar vermek zorundalar. O sınavları verip de diplomaları kabul edildikten sonra normal çalışabiliyorlar. Ama onun için mutlaka Türkiye'den alınan diplomaların tanınması lazım.
Yani denklik isteniyor.
Denklik sınavı yapılması lazım.
Yani bir sınava giriyorlar, o sınavı geçerlerse ancak bu işi yapabiliyorlar.
Tabii o zaman diplomaları denk sayılıyor Avrupa ülkeleri içinde. Ama Avrupa ülkeleri için herhangi birisinden mezun olan hekimlerin veyahut da sağlık elemanlarının buna ihtiyacı yok. Onlar direkt olarak çalışabiliyorlar. Fakat Türkiye maalesef sınav yapmak zorunda.
Evet. Peki Türk sağlık çalışanlarını bir araya getiren Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Federasyonu, Avrupa Sağlık Turizmi evet. Derneği, Avrupa Türkiye Sağlık Derneği ve Avusturya Türkiye Sağlık Derneği ve bu konuda çalışan bazı dernekler var. Bu dernekler neler yapıyor? Evet. Onlardan da bahseder şimdi misiniz?
Bu dernekler ilk önce ben 1997 senesinde burada sigorta hastanesinde çalışırken Türklerin büyük sağlık sorunları olduğunu gördüm. Ve bu insanlara sağlık konusunda hizmet etmek için buradaki hekimleri bir araya toplamayı düşündüm. O yüzden Avusturya Türkiye Sağlık Derneği'ni kurdum. Yaklaşık 90'a yakın hekim üyemiz oldu. Biz bunlarla insanlarımıza sağlık konusunda danışma hizmetleri verdik. Daha sonra sağlık turizmi olayı Türkiye'de başladıktan sonra beni Sağlık Turizm Derneği'ne davet ettiler Ankara'da ve kongrelere. Ondan sonra da sağlık turizmine faydası olmak amacıyla Avrupa Türkiye Sağlık Elemanları Federasyonu'nu ve Avrupa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'ni kurdum. Amaç şuydu, Türkiye'de tedavi olan hastalar tekrar Avrupa'ya geldiklerinde yaşadıkları bir istenmeyen durumda, bir komplikasyonda gidecek yer bulamıyorlar. Avrupa'da hekimlere gittikleri zaman da yapılan tedaviler ne kadar iyi olursa olsun Türkiye'de yapıldığı için kötüleniyor. Bunu ortadan kaldırmayı düşündüm ben. O yüzden Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'daki arkadaşlarla konuştum. Ve 29 Ekim 2010 senesinde Viyana Büyükelçiliği'nde Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu'nun kuruluş protokolünü imzaladık. Bunun amacı Türkiye'de tedavi görmüş olan hastalar eğer tekrar Avrupa ülkelerine geldiklerinde bir sorunla karşılaşırlarsa bu konuda onlara yardımcı olmak. Tabii daha sayımız az, desteğimiz yok. Herkes kendi maddi olanaklarıyla bu federasyonu ilerletmek zorunda. Ama ona rağmen 7-8 ülkede örgütlendik. Ayrıca sağlık turizminde yine faydası olsun amacıyla Avrupa Türkiye Sağlık Turizm Derneği'ni kurduk. Bu derneğin amacı hastaya sağlık turizmi için Türkiye'ye gitmeden önce danışma hizmeti vermek. Yani yaptıracağı tedavi konusunda hangi hekim bilgileniyorsa, onun uzman olduğu dalda ona gönderip ondan bu konuda bilgi almak. Bir de dediğim gibi en önemlisi sağlık turizminde tedavi sonrası hastalara yardımcı olmak. Yani bunların hepsinin amacı bu. Çünkü Avrupa'da yaşayan Türklerin büyük sağlık sorunları var. Bu konuda biz Avusturya Türkiye Sağlık Derneği olarak sağlık eylem planı diye bir çalışma yaptık. Yani buna internetten girilirse bulunur. Avrupa'da yaşayan Türklerin sağlık sorunları, çözüm yolları. İnsanlarımızın büyük sağlık sorunları var. Evet, özellikle birinci ve ikinci neslin.
Peki neler, yani Türkiye'den farklı mı sağlık sorunu dediğimiz zaman vatandaşlar?
Tabii, hani buradaki farklı. Şöyle misal vereyim ben size. Mesela burada dil sorunu yüzünden hasta hekime gidiyor. Hekim değişik tedavi uyguluyor, değişik ilaçlar uyguluyor. Ve daha sonra bakıyor hiçbirisi, çünkü hekimin söylediğini hasta anlamıyor. Hastanın söylediğini hekim anlamıyor. Ve siz de diyor uyumdan dolayı, kültür farkından dolayı psikolojik bozukluk var diyor, gönderiyor hastayı. Fakat yazın tatile Türkiye'ye gittiğinde hasta oradaki herhangi bir doktora gidiyor, derdini anlatıyor, onun söylediğini anlıyor ve 2-3 günde iyileşiyor. Aradaki fark mı?
Evet, iletişim.
Ondan sonra da Avrupa hekimi kötü oluyor, Türk hekimi iyi oluyor.
Ama öyle şimdi.
Ama öyleyiz ama.
Türk hekimi dünyanın en iyi hekimleridir.
Bizi Türk hekimlerine emanet ettiniz.
Peki. Ben bundan yaklaşık 10 sene önce yine TRT'ye bir demeç vermiştim bu sağlık turizmi konusunda. Orada Türk diş hekimleri Avrupalı diş hekimlerinden çok daha iyidir dedim diye bayağı büyük problem yaşadım.
Ya hekimler, bütün hekimler tabii sağlık için, evet, insanlık için var. Yani iyisi kötüsü diye ayırmamak lazım.
Bizde vaka çok. Yani hekim üniversitedeyken, okuldayken bir sürü vaka görüyor. Dolayısıyla mezun olduktan sonra daha değişik bir tedavi sistemi uyguluyor. Ama Avrupa'da öyle değil. Yani biz onlardan iyiyiz.
Bir de bu arada sizin Avusturya'da bu konuda önce olmanız, ilklerden birisi olmanız, tabii onu da anlatmanızı isteriz. Bizim için gurur kaynağı. Çok mutlu oluyoruz bu haberleri duyunca.
Sağ olun. Şimdi zaten TRT benimle ilgili bir program yaptıydı, benim hikayem diye. Orada da anlatmıştım bunu. Ben dediğim gibi burada çalışmaya başladığım zaman 32 sene oldu burada çalışmaya başlıyordu. En çok beni rahatsız eden, niye benim ülkemde buradaki gibi bir çalışma disiplini ve teknik olanaklar yoktu? Yoktu o zamanlar. Ama insanlarımızın da gerçekten sağlık konusunda yardıma ihtiyaçları vardı. Burada ki genç hekimleri toplayıp onlarla beraber bir şey yapmak istedim. Sağlık danışma. Yani insanlarımıza en azından bilgi verilmesi açısından ve Avusturya Türkiye Sağlık Derneği'ni kurduk 1997'de. O ilerledi. Daha sonra o Sağlık Turizm Derneği'ne dönüştü. Şimdi de Avrupa'da Sağlık Elemanları Federasyonu'nu kurmaya çalışıyoruz. İşte tek sorunumuz bu işlerin benim görüşüme göre sağlık için olmalı. Sağlık para için olmamalı. Yani benim en büyük mücadelelerimden bir tanesi de o. İnsanların sağlığının para için başkaları tarafından kullanılması, özellikle yine sağlıkçılar tarafından.
Çok ama güzel. Çok çok çok güzel şeyler söylediniz. Hatta bununla ilgili çalışmalar da yapıyorsunuz. Mesela geçtiğimiz günlerde Antalya'da Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı düzenlediniz. Evet. Da düzenlendi. Acaba burada neler yaşandı ya da neler gözlemlediniz? Onları da izlenimlerinizi alayım mesela.
Tabii. Bu güzel bir programdı sağlık turizminde. Ben Türkiye'den ve Avrupa'nın bir iki ülkesinden arkadaşları davet ettim, hekimleri. Yani Türkiye'deki sağlık turizmini görsünler, Türkiye'deki sağlık kurumlarının teknolojik olanaklarını görsünler diye. Bundan sonraki toplantılara daha çok Avrupa'dan hekim katılabilirse, Türkiye, çünkü Avrupa'da yaşayan hekimler Türkiye'deki sağlık turizmine pek sıcak bakmıyorlar. Daha doğrusu bilmiyorlar. Yani bizim Türkiye'deki teknik olanaklarımızın çok fazla yükseldiğini bilmiyorlar. Ben şöyle söyleyeyim, 2007'de ilk sağlık turizm kongresine gittikten bugüne kadar geçen 10 sene içinde Türkiye'de sağlık kurumları gerçekten Avrupa'nın üstüne çıktı.
Evet.
Çok iyi teknik olanaklarımız var. Bu Hestorex'te bunu da gördüm. Pek çok hastanelerle konuştum ve onlara söyledim, yani bizim derneğimizin amacının hastaları tedavi sonrası yardımcı olması. Ama bunun için de Türkiye'deki sağlık kurumlarının, mesela İzmir'deki hastaneler bir toplanıp Avrupa'nın değişik kentlerinde küçük fuarlar yapıp kendilerini tanıtmaları lazım. Avrupalı ve bizim kendi Türk insanımız bile bilmiyorlar onları. O yüzden o Hestorex bayağı faydalı oldu benim için. Seneye daha büyük bir kadroyla katılacağız. Daha çok ülkeden daha çok sağlıkçıyla katılacağız inşallah.
Çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Çok mutlu ediyorsunuz bizi. Gurur duyuyoruz sizin gibi hekimlerimize. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.
Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Oldu. İyi günler.
Hoşçakalın. Evet, Doktor Serdar Beklen Avusturya'dan bize bağlandı ve orada yaşanan problemleri ya da sağlıkla ilgili yapılan gelişmeleri anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün Ebru, çok güzel şeyler konuştuk aslında.
Su gibi attı.
Şöyle bir toparlarsak mesela ne öğrendik? Özellikle kadınların güzellik uğruna dar kot, yüksek topuk, ağır çanta ve buna benzer şeylerden dolayı bel, boyun, sırt ağrıları yaşadığını öğrendik mesela. Erkeklerin cüzdan ya da telefon taşıyarak pantolon ceplerinde, gömlek ceplerinde bazı ağrılar yaşamalarının farkında olmadan neden olduklarını öğrendik. Bunları değiştirmemiz gerektiğini öğrendik. Hatta ameliyatların bile özellikle sezeryen ya da işte fıtık ameliyatlarındaki kasıktaki kesilerin de içe doğru büzüşerek kapandığı için, yapıştığı için vücut dengesini bozduğunu ve bundan dolayı da bel fıtığı olunabildiğini söylüyorlar. Tabii bunlar hala kanıtlanmadı ama
ama öğrendik. Hoşumuza gidiyor tabii.
Tabii o oluyor ya da olması muhtemel durumu yaşamak bile çok enteresan bir şey. Unutkanlığın aslında çok önemli bir konu olduğunu, sonunun nereye gidebileceğini gördük.
Çok yaşlanırsak illaki unutabileceğimizi de
ya,
duyduk.
Onu da duyduk. Hani yaşlıdır, yaşlılıktan.
Hani evet.
O da var ama tabii ihmal edilmemesi gerektiğini, günlük hayat içerisinde bir sürü unutkanlığın sebebi olduğunu, modern hayatın bize bunu aslında farkında olmadan yaşattığını, bununla ilgili sağlıklı olmak için ya da beslenme düzenimizi, yaşam tarzımızı da değiştirip düzenlememiz gerektiğini öğrendik.
Evet, aslında bütün programlarda sonuçta geldiğimiz nokta Akdeniz tipi beslenme, lütfen,
evet,
spor,
hep aynı şeye
alkol,
dönüyor.
Sigara, değil mi?
Evet, hep aynı şeylere dönüşüyor. Ama olsun, bir söylemekten vazgeçmeyeceğiz.
Tabii ki.
Herkes tiroidine baktırsın, işte uyku apnesi var mı baktırsın, bunlar önemli şeyler.
Vitaminlerimize baktıralım.
Vitaminlerimizi ölçtürelim, mutlak suretle. Kan tahlillerimizi düzenli yaptıralım, check-up yaptıralımı her seferinde öğreniyoruz, her seferinde duyuyoruz ve bunu biz buradan söylemeye, insanları bilinçlendirmeye, belki de hayatlarına dokunmaya, küçük dokunuşlar yapmaya.
Çünkü davranış değişikliği istiyoruz.
Evet,
sadece
evet,
duymak
biz onu istiyoruz. Davranış
istemiyoruz.
Değişikliği istiyoruz. O yüzden o davranış değişikliği için ne gerekiyorsa biz buradan söylemeye devam edeceğiz.
Evet, sıkılmadan tekrar edeceğiz.
Devam edeceğiz. O zaman kısa bir aramız var, hemen ardından da tekrar devam edeceğiz.
Eskiden çok güvenirdin kendine, aşk senin için bir oyundu. Pişman mısın, gittiğine bulamadın mı umduğunu? Yok oydu, yok buydu, birazcık nefes almalıydın. Kötü bir şaka. Artık olanlar oldu. Karnım yalanlar.
seninle unutmaz sen istemiştin bunu. Haklıymışsın daha iyilerine layıkmışım. Hayat işte vermiyor ipucu.
...14.53 oldu saatimiz ve biz de artık programın sonuna geldik. Çok keyifliydi, çok güzel bilgiler edindik yine. Öncelikle sana teşekkür ediyorum Ebru. Yine bugün
ederim.
Bana katlandığın için burada.
Keyifli.
Ve yapımda ve teknik masada emeği geçen dostlarımıza da selamlarımızı, hemen sevgilerimizi, teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Didem Öztaşbaşı ve Recep Özden'e de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya 14.05'te yine Perşembe günü Radyo Doktoru ile birlikte hayatınıza dokunmak için tekrar burada olacağız. Bize sosyal medyadan Radyo Doktoru hesabına ulaşabilirsiniz ya da elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr ya da 0090 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan mesajlarınızı, isteklerinizi, hatta bahsetmemizi, ele almamızı istediğiniz konulara da ulaştırabilirsiniz. Biz de burada zevkle ele alırız. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.